Ayrım 3. Takkeli Firavunlar. Sabahattin Önkibar. Sayfa 28. Ocak 2. Başkanı baktı ki meydan okuyoruz. Özür dilesinler unuturuz teklifini yaptırdı. Özür de dilemedik ve konu o şekilde kapandı. Burada bir parantez açıp ülkücü hareketin o dönem tabanda samimi ve temiz ancak teşkilatlanmada totaliter metotların hakim olduğunu belirtmek durumundayız. Lider, teşkilat, doktrin gibi faşist anlayışlar çoğu zaman egemendi. İlaveten ülkücü hareketin o dönem metotlaşmış bir fikri yoktu. Sadece soyut bir zihniyet ve komünizme karşıtlıkla idare ediyorduk. Öyle ki okuyacak kitap bulmakta zorlanıyorduk. Dokuz ışık gibi slogan düzeyindeki basit tekliflere bile sığınır durumdaydık. Ülkücü hareket doğum sürecinde komünizme tepki olarak vücut bulmuş ve Türk milliyetçiliği zeminine oturmuştu. 70'li yıllarla beraber Türklüğe İslam monte edildi ve ikisinden karma bir fikir sistemi inşasına gidildi. Başlangıçta Türkçüler İslamcılar ya da İslamcılarla Turancılar şeklindeki ayırıma neden olan bu dalgalanma özellikle İstanbul'da epey bir süre devam etti. Objektif olarak söylemek gerekirse ülkücü hareket özde duru bir kültür milliyetçiliği hareketidir. Lakin başlangıçta antikomünist mücadelenin sivil ya da milis kuvveti olmak gibi emperyal bir oyunda bir şekilde kullanıldığı vakıadır. Alparslan Türkeş'in bu konuda yaptığı tarihsel öz eleştirilerini ileride kitap yazar ve kullanırsın diyerek 1995'te bana anlattıklarını ileriki sayfalarda okuyacaksınız. Türkçülük ve antikomünistlik zemininde inkişaf eden Türk milliyetçiliği hareketi 70'li yıllarda İnancın Erbakan tarafından siyasete sokulmasıyla yörünge değiştirdi ve hamuruna İslam mayasını kattı. Bunun teorisyeni benim Atatürk eğitimden hocam olan Seyit Ahmet Arvasi'ydi. Sohbetlerine sık sık katıldığım Arvasi Hoca, Türk-İslam ülküsü diye yeni bir kavram yaratarak fikri metotlaştırmaya çabaladı. Bugün geriye dönüp bakıldığında dürüstçe söylemek gerekirse o dönem Türkiye'de olan ya da yapılan bir fikir kavgası veya tercihi değil, gençlerin karşı saflarda konumlandırılıp birbirine düşürülmesiydi ki bu emperyal bir tezgahtı. Öyle, çünkü düşünün aynı şartlarda büyüdüğüm benim öz amcaoğlum çevresi nedeniyle devrimci, ben ise ortamımdan dolayı ülkücü olmuştum. Fikri anlamda birbirimizden hangi noktalarda ayrıldığımızı sloganların ötesinde ne o ne ben biliyordum. Muhsin Yazıcıoğlu ile o yıllarda tanıştım. Bizim Cenah adına çevrilen Güneş Ne Zaman Doğacak filminin Beyazıt Marmara sinemasındaki galası için İstanbul'a gelen Ülke Ocakları Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile tanışmama rahmetli Mehmet Gül vesile olmuştu. Mehmet Gül o dönem bütün yürüyüşlerde ve etkinliklerde en ön safta olan isimdi. Mustafa Verkaya'dan sonra İstanbul Ocak Başkanımız olmuştu. Başkanlıkta onu Kürt kökenli Mehmet Acar ve ardından Rizeli Recep Öztürk gibi isimler izledi. Tayyip Erdoğan'ı Pınarhisar Cezaevinde koruyan Hasan Yeşildağ ise Üsküdar'ın başkanıydı ve çok güçlü bir teşkilatı vardı. Ülkücü hareketin içindeki ikinci Mehmet Gül ise Elazığlıydı ve eylemlerle anılırdı. Tayyip Erdoğan'ın ülkücülerle fiili olarak çatışması ya da sorguya çekilmesi yine o tarihlere rastlar. Bir ülkücü Kasımpaşa'da Akıncılar yani siyasal İslamcılar tarafından saldırıya uğrayınca Şişli Bölgesi Başkanı olan İsmail Hakkı Cerrahoğlu ekip gönderip Tayyip Erdoğan'ı aldırmış ve sorguya çekmişti. Şişli bölgesinin o dönem başkanı olan ve 1999'da MHP'den Zonguldak milletvekili seçilen İsmail Hakkı Cerrahoğlu ülkücü hareketin İstanbul'daki önemli isimlerinden biriydi. O dönem ülkücülerle akıncılar arasında fevkalade keskin bir kin vardı. Öyle ki ecmain tayfasına yeşil komünistler derdik. Çünkü bu tayfa bütün üniversite ve fakültelerde solla birlik olup bize kavmiyetçiler deyip saldırırlardı. Fatih Camii'nde öldürülen Metin Yüksel olayı bunun bir sonucudur. Nevşehir yurdunun yakınındaki Fatih Camii'ne namaz kılmaya giden ülkücülerin yolunu kesen Metin Yüksel, Türkçülerin Allah'ın evinde ne işi var deyip yol kesmiş ve onları camiye sokmamıştır. Bunun üzerine çıkan çatışmada Yüksel hayatını kaybetmiştir. Ülkücülerin İstanbul'daki mekanları ise Beyazıt Çınaraltı, Mecidiyeköy'deki birkaç kafe, Fındıkzade'deki kahvehaneler ile Üsküdar'daki çay bahçeleriydi. Tabii asıl mekanlar çok sayıdaki öğrenci yurduydu ki karargah Edirne kapıydı. O dönemdeki çılgınlığı resmeden üç hatıramızdan biri Cengiz Sütlüoğlu ile beraber Aksaray'da bulunan Ufi mağazasındaki can pazarımızdı. O gün yine karşıt grupça tanınmanın bedeli olarak silahlar üstümüze doğrultuldu ve canımızı kurtarmamız mağazanın son katına çıkıp Ufi koruma müdürünün belindeki silahı alıp havaya ateş etmekle mümkün olabildi. Keza Mustafa Verkaya'nın Bakırköy MHP ilçe başkanı olduğu günlerde MHP bürosunun altında bulunan lokalde arkadaşlarla bridge oynarken otomatik silahlarla tarandık ve sırt sırta olduğumuz Haluk isimli Urfalı bir ülkücü kardeşimizi kaybettik. Aynı şekilde Kadıköy yolu kapanınca Üsküdar güzergahından okuduğumuz Atatürk eğitime giderken Kızıl Toprak dönüşünde minibüsümüzün kurşun yağmuruna tutulup iki arkadaşımızı yitirmemizi hiç unutamadım. Alparslan Türkeş ile Necip Fazıl Kısaküre'yi ilk kez 1977 seçim kampanyaları sürecinde Beyazıt'ta yaptıkları miting esnasında gördüm. Necip Fazıl o dönem İslamcılara sırtını dönüp MHP ve Türkeş'le fotoğraflar veriyordu. Beyazıt meydanında Üstad Fazıl, Üstad Fazıl diye attığım sloganlar hala belleğimde. Necip Fazıl o günlerde Erbakan ile taifesini din bezirganı diye nitelendirir ve açıktan hain yakıştırmaları yapardı. İşte bu her cümert içinde bir tarafta üniversite sınavlarına yeniden hazırlandım ve bir önceki yıl çok az bir puan farkıyla kazanamadığım Siyasal Bilimler Fakültesini kazanarak oraya kayıt yaptırdım. Siyasal yılları yine fikri mücadele dönemimdi ve okuldaki bütün siyasi etkinliklerin merkezindeydim. Profesör Mübeccel Kıray sosyoloji hocamızdı ve dersinde ciddi tartışmalar yapardık. Profesör Turan Güneş ise idari hukuku hocamızdı ve onu bizzat ben kışkırtırdım. Zaman zaman dersin dışına çıkararak yakın siyasi tarih anılarıyla analizlerini dinlerdik. Keza Profesör Haluk Ülman uluslararası ilişkiler dersimize geliyordu ve onun dersinde de vizyon turları yapardık. Profesör Yaşar Gürbüz'ün siyasi tarih dersi ise hiç kaçırmadığım derslerin başındaydı. Ancak en dinamik olanı Türkiye'de siyasal sistemler dersimize gelen ve halen ilişkimiz devam eden doçent Çetin Yetkin'in ders saatleriydi ki mübalağasız her ders karşıt grupla karşılıklı münazaralar yapıyorduk. Geçen dönemin AKP mebusu Profesör Zafer Üsküldağ hocamızdı ve keskin bir Marksistti. Şimdi profesör olan sevgili Emin Gürses siyasal bilimlerden sınıf arkadaşım o yıllarda sosyal demokrat takılırdı. Emin'in millileşmesi bana anlattığına göre İngiltere'deki doktora günlerinde PKK'lılarla tanıştıktan sonra başlamış. Keza Aydın Ayaydın, Ali Bayramoğlu ve Yüksel Yalova o dönem yeni asistan yani araştırma görevlisi olan isimlerdi. Bayramoğlu ile Ayaydın lümpendi ve hiç umursamazdık. Buna mukabil Yüksel Yalova bize faşist diye laf atacak kadar militandı. Hiç unutmam, fakülteyi bitirip gazeteciliğe başladıktan epey bir zaman sonra, sanıyorum 1991 yılında Yüksel Yalova ile TBMM'nin yemekhanesinde karşılaştık ve aramızda şöyle bir diyalog gelişti. Yüksel, hayrola, senin ne işin var burada? Sen meclise ve demokrasiye inanmazdın.
Siyasete girdim ben Sebo.
TKP'den?
Yok yahu, Kitle Partisi'nden.
Yüksel, SHP'sini nasıl kabul etti? Sen parlamenter sisteme inanmazsın ki.
Yahu onlar çocukluk dönemim, o günler geride kaldı. Hem siyaset yaptığım yer SHP değil.
Pardon, nerede?
ANAP'ta siyaset yapıyorum. ANAP'ın Aydın il başkanıyım.
Ne? Sen şimdi ANAP'ın il başkanısın. Allah'ım sen nelere kadirsin. Ayaküstü yaptığımız bu sohbetten kısa bir süre sonra yapılan genel seçimde Yüksel Yalova aday yapılıp Aydın ANAP mebusu oldu ve dahası bakanlık koltuğuna oturdu. 12 Eylül öncesi anılarımda övündüğüm husus öğrenci hareketlerinin tam merkezinde olmama rağmen silaha asla ve kat'a elimi sürmemem ve silahlı mücadeleye hiç inanmayıp sonuna kadar karşı olmamdı. İyi ki de öyleydim. Bugün geriye dönüp baktığımda utanılacak ve vicdan azabı çekecek zerre bir şeyim olmadığı için seviniyorum. İhlas grubu nasıl kanatlandı? Tarih 1998. Mekan Ankara Çankaya'daki Başbakanlık Konutu. Enver Ören, Mücahit Ören ve Türkiye Gazetesi ile TGRT'nin Ankara temsilcisi olarak benim dönemin Başbakanı Mesut Yılmaz ile randevumuz var. Görüşmede Başbakan'ın yakın arkadaşı Cavit Kavak da hazır bulunuyor. Enver Bey sözüne cebinden küçük kalın bir kitap çıkararak başlıyor. Sayın Başbakanım, bu Kur'an-ı Kerim. Mesut Yılmaz, Cavit Kavak ve ben şaşırıyoruz. Enver Ören devam ediyor. Abdestliyim ve abdestli halimle bu Kur'an-ı Kerim'in üstüne yemin ederim ki ölünceye kadar emrinizde ve hizmetinizde olacağım. Şaşkınlığımız sürerken Enver Ören devam ediyor. Eğer benim gazete ve televizyonumda bundan böyle sizin şahsınıza ve partinize zerre bir eleştiri olursa Allah beni kahretsin. Estağfurullah Enver Bey, hata yaparsak elbette eleştireceksiniz. Bu basının görevidir. Hayır, bitti. Bundan sonra biz ahirete kadar yol arkadaşıyız. Diyeceksiniz ki durup dururken Enver Ören böyle bir yemini nasıl ve niçin eder? Sebep Bursa-Yalova bölgesi enerji nakil hattı ihalesidir ve Enver Bey dönemin başbakanı Yılmaz'dan onu talep etmektedir. Kur'an'a yemin ve bağlılık ilanı onun içindir. Bu konuyu bundan tam 6 yıl önce Yeni Çağ gazetesinde yazdım ve Enver Ören yazdıklarımı yalanlamazken Mesut Yılmaz Habertürk TV'deki canlı yayında bütün satırlarımı aynen doğrulamıştır. Bu anekdotumu hatırlamama sebep olan şey ise 90'lı yılların ikinci yarısındaki medya düzeninin ihalelere göre şekillenmesiydi. Simavi ailesinin medyadan çekilmesiyle sistem değişmiş ve holding medyası düzeni tezahür etmişti. Başlayan yeni dönemde yapılan haberlerden atılan manşetlere ve yazarların yorumlarına kadar pek çok şey patronların çıkarlarına endeksliydi. Medyanın holdingleşmesiyle birlikte kendiliğinden bir otosansür sistemi devreye girmiş ve medya çalışanları ayakta kalmak adına bu çarka teslim olmuşlardı. İhlas grubunun serüvenindeki birden kanatlanma olayı Turgut Özal ile başlar. İhlas ya da ışıkçı cemaati aslında sayıca kalabalık değildi. Nakşi ekolündedirler ve grubun kurucusu Hüseyin Hilmi Işık'tır. Onun şeyhi ise Seyyid Abdülhakim Arvasi'ydi. Kuleli Askeri Lisesi'nde öğretmen olan Albay Hüseyin Hilmi Işık, Rumeli kökenli ve dindar bir subaydı. Öğretmenliği esnasında askeri lisedeki öğrencilerinden kendine bir mürit halkası oluşturdu ki Denizli Çivrilli fakir aile çocuğu olan Enver Ören işte bunlardan biriydi. Küçük cemaat 1960'lı yıllarda serpilmeye başlayarak varlıklılardan zekat, kurbanlarını kesenlerden de kurban derisi toplamaya başladı ve sermaye birikimi oluşturdu. Bu parayla 1970'li yılların başında Türkiye Gazetesi Akşam Gazetesi olarak birkaç yüz baskı adediyle yayın hayatına başladı. Peşi sıra yine yardım toplanarak Darüşşafaka Caddesi'nde Işık Kitabevi kuruldu ve orası merkez oldu. Aynı yıllarda Cağaloğlu yokuşunda Serhent Kitabevi açıldı. Zamanla Vefa Bozacısı'nın yanındaki vakıf binasında öğrenci yurdu açıldı ve üniversiteye giden talebeler devşirilmeye başlandı. Enver Ören'in Hüseyin Hilmi Işık'ın damadı olması ise Hüseyin Hilmi Işık'a rağmen tamamen Işık Hoca'nın kızı ve eşinin tercihi sonucudur ki bunu bana bizzat Enver Bey anlatmıştı. Hüseyin Hilmi Işık'ın damat adayı şimdilerde İhlas Holding'in inşaat işlerinin başında olan Zeki Celep'ti. Işıkçılar 70'li yıllarda sıkı demirelciydiler ve onu Allah'ın yeryüzündeki vekili gibi görürlerdi. Öyle ki İhlas'ın öğrenci yurdunda kalan gençler seçimlerde Demirel'e korumalık görevi yaparlardı. Erbakan hareketi ise onlara göre küfür ve fitne demekti. İlaveten bütün cemaatlerde olduğu gibi ışıkçılar da diğer cemaatleri sapkın olarak görür ve kıyamet günü cehennemden kurtulacak tek fırkanın kendileri olduğuna inanırlardı. 1980 ihtilali tecrübesiyle el konmasın diye İhlas cemaatine ait bütün mal ve birikimler Kuleli Askeri Lisesi'nden ayrıldıktan sonra Fen Fakültesi Biyoloji bölümünü bitirip öğretmenlik yapmaya başlayan Hüseyin Hilmi Işık'ın damadı Enver Ören'e devredildi. Hilmi Işık Hoca'nın Abdülhakim diye bir oğlu vardı. Ancak kendi halinde biri olduğu için veliaht o günlerden itibaren damat Ören olmuştu. Işıkçı grubu ihtilal günlerinde sıkı Kenan Evrenci, ANAP iktidar olduktan sonra keskin Özalcıydı.
Öyle ki çok değil birkaç yıl öncesinde evliya olarak görülen Demirel hakkında 80'li yıllarda sarhoş hikayeleri anlatılmaya başlandı. Işıkçılar Mesut Yılmaz'ı hiç sevememişti. Buna mukabil Tansu Çiller'i evliya olarak görürlerdi. Enver Ören Çiller seçim kazansın diye kendi anlatımıyla 1995, 1999 ve 2002 seçimlerinin hemen arifesinde Mısır'a giderek Peygamberimizin kızının oradaki türbesinde onu vesile ederek Tansu Hanım için dualar etti ki bu konu Köksal Toplan'ın yakından malumudur. Işıkçıların ticari faaliyetleri ise müritlerin pazarlama faaliyetleriyle hız kazandı. Turgut Özal'ın arsa tahsisleri ve diğer destekleriyle büyüdüler. Ancak ticari olarak ne kadar büyüdülerse İslami olarak o kadar esnediler. Örneğin Ören'e ait Türkiye gazetesi 1987'de banka ilanını haram diye basmazken 1993'te Enver Ören Euro Kredi isimli bankaya ortak oldu. Bir gün bu durumu Enver Ören'e hatırlattığımda bana mahcup şekilde ihtiyaca göre içtihat karşılığını vermişti. Aklım almıyordu. Birkaç yıl içinde böylesine bir savrulmanın izahı yoktu. Aynı şekilde ışıkçılar cuma namazlarını kılmazlardı. Darül Harp'te cuma farz değil derlerdi. Keza hiçbir camide imamın arkasında namaz kılmazlardı. Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nı münafık görürlerdi. Dişinde dolgu olan herkese cenabet derlerdi. Zira gusül abdestinde iğne ucu kadar yer ıslanmazsa abdest geçerli olmazmış. İslam camiasından çok tepki alınca bu diş dolgu hikayesinden vazgeçtiler ve mezhep taklidi diye bir şeyi gündeme getirdiler. Enver Ören Fethullah Gülen'i hiç sevmezdi. Onun 1994'teki ekonomik kriz esnasında İhlas'a yardım için kendini ziyaret edip naylon torba içinde dolar getirdiğini bana anlatırken adam her şeyiyle kibir demişti. Keza sigaraya haram diyen Süleymancılara ateş püskürürler, Nurculara Kürtçü diye hücum ederler, çarşamba cemaatine de İngiliz ajanı derlerdi. Enver Ören TGRT'yi mütedeyyin halkın büyük bağışlarıyla kurmuştu. Bileziğini bozduran ihlasa veriyor ve büyük bağış kampanyaları yapılıyordu. O dönem inancın patlama yapıp popüler olduğu yıllardı. Enver Ören muhafazakar bir TV kanalını önce İstanbul'daki dindar iş adamlarıyla kurmak istedi. Ancak konu yabancı film oynarken kovboyların içki içme görüntüsünü verecek miyiz tartışmalarına kayınca Ören kendi ifadesiyle hemen orayı terk edip kendi başına televizyon kurmaya karar verdi ve halktan büyük bağışlar topladı. O dönem televizyon kanalı kurmak çok pahalıydı ve Cem Uzan'ın starından sonra TGRT ikinci özel kanal olarak yayın hayatına başladı. Enver Ören aynı süreçte Kore'den araba ithali işine girdi. Satışlar iyi gidince krediyle binlerce otomobili aynı anda İstanbul'a yığdı. Derken 1994 Nisan krizi patladı ve dolar 3 gün içinde 4'e katlandı. Bu Enver Ören'in batışı demekti. Zira dolar kredili olarak aldığı otomobillerin fiyatı da 4'e katlanmıştı. Hiç unutmam bu batış sürecinde İstanbul'da yapılan toplantıda Enver Ören şunları söylüyordu. ''Arkadaşlar ben bu ticareti Allah için yapıyorum. Battığıma göre demek ki bu milletin nasibi bu kadarmış.'' O gün bugün hep düşündüm. Allah için ticaret nasıl bir şey? Allah'ı ticarete ortak etmenin Kur'an'da ve İslam'da yeri var mı? Allah nasıl hissedar oluyor? Haşa, Allah'a vergi mi ödüyorlar? Kazanınca kendi kerametleri, kaybedince sorumlu haşa nasıl Allah oluyor? Cariye dedikleri sanatçı hanımlar astronomik paralarla çalıştırılır ve uçakta yatta alemler yapılırken amaç Allah'ın rızası mıydı? Allah bunların günahlarının örtüsü müdür? Bu bakış sadece Enver Ören'de değil bütün cemaatlerde var. Mesela Akit gazetesi yazarı örneğinde olduğu gibi adam bir kız çocuğunun ırzına geçiyor ama bunu benimle yattıktan sonra ihtida etti yani imana geldi diye sunabiliyor. Evet, Enver Ören'in 1994'teki krizden çıkmasında pek çok çevrenin açık katkısı olmuştu ki yukarıda belirttiğim gibi Fethullah Gülen onlardan biridir. Dönemin başbakanı Tansu Çiller de İhlas'ın krizden çıkışında önemli bir isimdir. Tam o süreçte İhlas Holding borsaya açıldı ve oradan gelen para panzehir misali oldu ki batık bir kuruma borsaya açılma izninin verilmesi çok önemliydi. Peşi sıra Kuzuluk Kaplıcaları isimli devre mülk sistemli büyük proje devreye girdi ve bu yolla yine muhafazakar camiadan büyük kaynaklar toplandı. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38.